Milwaukee, Hill Yayınları. 1. Basım, Haziran 2000. Okuyan Şule Avcı.
Ayrım 20.
Sabahları Şafak'la birlikte fabrikanın düdüğü ötünce Andre ile Pavel çabucak çaylarını içiyorlar, biraz yemek yiyorlar, sonra anaya o gün yapılacak birçok şey söyleyip gidiyorlardı. Zavallı kadın bütün gün çalışıyor, yemeğini yapıyor, bildirileri yapıştırmak için kullanılan zamka hazırlıyor, ara sıra bir takım adamlar geliyor, Pavel'e verilmek üzere bir takım kağıtlar bırakıyor, her defasında hepsi anaya övgülerde bulunarak çıkıp gidiyorlardı. Her gece yolda ağaçları, hatta jandarma koğuşunun kapısını, işçilerin Mayıs'ın 1. günü yapılacak şenliklere çağıran bildirimler yapıştırıyor, her sabah bu kağıtlardan birkaç tane bulunuyordu. Polisler sabahları erkenden ortalığı dolaşmaya başlıyorlar, mavi mürekkeple yazılan bu kağıtları rast geldikleri yerden sökerek koparıyorlardı. Çok geçmeden öğleüstü yine kağıtlar meydana çıkıyor, yine yolda tutup geçenlerin ayakları altında dolaşıyordu. En sonra kentten sivil polisler geldi. Sokak taşlarına dikilen bu memurlar, evlerine yemeğe giden ya da evlerinden fabrikaya dönen işçileri sevinçli coşkun gördükçe meraklı bakışlarıyla süzüyorlardı. Polisin bu aczi herkesi sevindiriyordu. Yaşını başına almış adamlar bile bu hali gördükçe garip şey demekten kendilerini alamıyorlardı. Her yanda küçük toplantılar oluyor, herkes bu bildirilerin içeriğini tartışıyordu. Ortalıkta hızlı bir eylem vardı. Bu ilkbahar herkes için ilginç olmuştu. Bunda bir yenilik buluyorlardı. Kimisi bir gün öfkelenerek bozgunculara sövüp sayıyor, kimisi büyük bir kaygı içinde zayıf bir umut besliyor, azınlıkta kalan bir üçüncü bölükte dünyayı uyandıran, ayaklandıran gücün kendilerinde olduğu inanışıyla seviniyor, büyük bir sevinç içinde yüzüyordu. Pavel'le Andre artık hiç uyumuyorlardı. Her akşam eve pek geç, hemen hemen fabrikanın sabah düğüne biraz kala, yüzleri sararmış, sesleri kısılmış, yorgun geliyorlardı. Pelagie bunların onun içinde bataklıkta toplantılar yaptıklarını, atlı polislerin bölük bölük mahallede gezindiklerini, sivil polislerin yerini dolaştıklarını, tek başına gezinen işçileri çevirip üstünü başlarına araştırdıklarını, toplantıları dağıttıklarını biliyordu. Her gece Andre ile oğlunun da kaldırılıp götürülmesi beklentisini, belkisini düşünüyor, kimi zaman böyle bir hali onlar için de uygun buluyordu. İsa'nın öldürülmesinden artık hiç kimse söz etmiyordu. Bu cinayeti şimdi şaşırtıcı bir sessizlik, unutuş örtmüştü. Polis yalnız ilk iki gün 5-10 kişiyi sorguya çekmiş, sonra işi önemsiz sayarak unutmuştu. Bir gün Maria Korsanova polisin bu iş üstünde düşüncesini anaya çıtlattı. Polislerle herkes gibi o da iyi geçiniyordu. Katili bulmak nasıl olası olabilir? O gün İsa'yı belki 100 kişiyle görüşmüştü. Bunların hepsi diyemesem de 90'ı herifi öldürmek arzusunu besleyenlerdir. Alçak herif 7 yıldır halkı öylesine tedirgin etmişti ki, küçük Rusyalı gittikçe değişiyor, yüzünde ilk bakışta ayırt edilecek değişmeler başlıyordu. Yanakları çukurlaşıyor, ağırlaşan göz kapakları şişkin gözlerinin üstüne düşerek yarı kapanıyordu. Artık gülümseyişleri seyrekleşmişti. İnce bir çizgi burun kanatlarından dudaklarının uçlarına dek iniyordu. Eskisi gibi sıradan, havai şeylerden söz etmiyor, tersine şimdi sık sık coşkunluklarla kapılarak ateşleniyor, sonra bu coşkunluk bütün kendini dinleyenlere de geçiyordu. Geleceği, hakkın özgürlüğün yengisiyle başlayacak olan o yüksek, güzel bayramı alkışlıyor, kutluyordu. İsa'nın öldürülmesinin işi unutulduğu bir sıradaydı, bir gün acı acı gülerek küçümseyici bir durumda dedi ki, düşmanlarımız halkı sevmedikleri gibi bizim üstümüze saldıkları adamları da sevmiyorlar. Öyle bir adam ölecek olursa onlar bu sadık hizmetlerinin bitmesine değil ancak paralarına acırlar. Evet, paralarına, başka şeye değil. Bir saniye sustuktan sonra ekledi. Düşündükçe o adama acıyorum. Öldürüldüğünü istemezdi. Hayır, onu öldürmemeliydiler. Pavel ciddi bir sesle, Andre dedi, mümkünse bu konuyu artık keselim. Ama alçak bir sesle, çürümüş bir kütüktü, bir tekme vurdular, darmadağın oldu dedi. Küçük Rusya'nın üzgün bir sesle yanıt verdi. Evet, hakkım var. O derece sabırsızlıkla beklenen gün, 1 Mayıs günü en sonunda geldi çattı. Fabrikanın düdüğü her zamanki gibi o sabahta egemen bir sesle ortalığı çınlattı. O gece gözüne bir damla uyku girmeyen ana, düdüğün sesiyle yatağından fırladı. akşamdan hazırladığı semaveri yaktı. Delikanlıların yattığı odanın kapısını vurmaya gidecekti. Bir süre ellerinin yanına salıvererek düşündü. Sonra pencerenin önünde oturdu. Sanki dişi ağrıyormuş gibi yanağını eline dayayarak öylece durdu. Günün sararan lacivert yüzeyinde küme küme ak pembe bulutlar hızlı hızlı yürüyordu. Sanki düdüğün keskin sesinden korkmuş bir sürü iri kuş kaçışıyordu. Ananın başı ağırlaşmış, uykusuzluktan şiş gözleri kupkuru kesilmişti. Garip şey, içinde bir korku yoktu. Kalbinin çarpması düzgündü. Kafası öyle olağanüstü şeylerle uğraşmıyordu, düşünüyordu. Semaveri erken yaktım, su kaynayıp gidecek. Bugün biraz çokça uyusunlar. İkisi de yorgunluktan bitti. Sabah güneşin şen ışıkları pencerenin camından içeri girdi. Pelagya buna elini uzattı. Işık parmaklarını yalgızlayınca öteki eliyle bunu okşadı. Dudaklarında düşünceli bir gülümseme belirmişti. Biraz sonra oturduğu yerden kalktı. Semaverin borusunu çıkardı. Çabucak tuvaletini yaptı. Dudaklarını oynatarak ellerini geniş işaretiyle ötüşü daha az sert, daha az güvenceliydi. Bu kalın boğuk seste parça titreklik vardı. Ama bu sesin iniltisini her zamankinden çok sürüyor sandı. Odanın içindeki küçük Lucia'nın sesi işitildi. İşitiyor musun Pavel, bizi çağırıyorlar. İçeride odanın tahtalarına ayağını sürerek yürüyen bir kımıltı oldu. Bunu bir esneme izledi. Ama bağırdı. Semaver hazır. Pavel sevinçli bir sesle kalkıyoruz dedi. Küçük Lucia'ya dedi ki güneş çıkmış bile, bulutlar dağılıyor. Bugün de amma bulut var ha. Mutfağa girdi. Yüzü gözü karmakarışıktı. Uyku şişkinliği şimdi bile sürüyordu. Sevincini gösteren bir sesle ''Merhaba nine'' dedi. ''Nasıl uyuyabildiniz mi?'' Ana yanına yaklaşarak fısıldadı. ''Kuzum Andre, yanımdan ayrılma rica ederim.'' ''Merak etme, hep birlikteyiz. Her yerde yan yana gideceğiz, inan.'' Pavel içeriden bağırdı. ''Ne mırıldanıyorsunuz orada?'' ''Hiç oğlum, hiç.'' Annem diyor ki, bugün yüzünüzü yüzünüzü daha temiz yıkayınız, kızlar size bakacaklar. Bunu söyledikten sonra giyinmeye gitti. Pavel işçilerin şarkısından bir parçayı mırıldanıyordu. Ortalık gittikçe aydınlanıyor, rüzgarın önünde bulutlar gittikçe yükseliyordu. Ama sofrayı kurdu. Şimdi her şeyde bulduğu tuhaflıkla başını sallıyorlardı. Acaba öğleye doğru başlayan ne geleceğini biliyorlar mıydı? Bunu kimse kestiremezdi. Bununla birlikte o da durgun sevinçliydi. Zaman geçirmek için uzun süre sofra başında kaldılar. Her zamanki gibi Pavel çay bardağını kaşığıyla yavaş yavaş karıştırıyor, ekmeğini dikkatle tuzluyordu. Küçük Lucia'lı masanın altında ayaklarını oynatıyordu. Oturunca ayaklarına istediği durumu vermeyi şimdiye dek başaramamıştı. Pencerelerden giren güneşe odanın duvarlarında tavanında dolaşan ışıklara bakarak henüz 10 yaşında bir çocuktum dedi. Bir gün elimdeki bardakla güneş ışığını yakalamak istedim. Düştüm, elim kesildi, dayak yedim. Sonra evin avlusuna çıktım. Güneş orada bir su birikintisinin üstünde dolaşıyordu. Işığı tutmak için suyu çiğnemeye başladım. Yine dayak attılar. Çünkü üstümü başımı çamur içinde bırakmıştım. O zaman güneşe dönerek bağırdım. Koca kızıl ateşim yakmadı. Hiçbir acı duymadım. Dilimi çıkararak onunla alay ettim. Bununla avunuyordum. Pavel gülerek sordu. Neden güneşi kızıla benzetiyorsun? Bizim evin karşısında bir demirci otururdu. Yüzü gözü sakalı kıpkırmızıydı. Durmadan güler, her zaman şen ve sevinçli görünürdü. Ne zaman yüzüne baksam onu güneşe benzetirdim. Ama artık sabredemeyerek atıldı. Bu gelecekleri bıraksanız da göreceğimiz işten söz etseniz daha iyi olur. Pavel, her şey olup bitmiştir bile dedi. Küçük Lucia'yı tatlı bir sesle açıkladı. Düzenlenmiş bir işi yeniden gözden geçirmek, onu karmakarışık etmekten başka bir işe yaramaz. Ha, unutmadan söyleyeyim. Eğer bizi tutuklayacak olurlarsa, Nikola Ivanovich gelecek, size ne yapmak gerekeceğini söyleyecek. Gerekince yardım da edecek. Anladın mı beni? Ama içini çekerek peki dedi. Pavel dalgın mırıldandı. Artık sokağa çıksak fena olmaz. Andre karşı durdu. Hayır, evde oturup beklemek daha uygun. Polisin dikkatini çekmekte ne anlam var? Polis zaten onu tanıyor. O aralık Fedyamazin güler yüzle koşarak geldi. Sevincinden yüzü alan olmuştu. Coşkun sevinçliydi. Getirdiği haberle iki delikanlının beklenişi sıkıntısını yok etti. Başladılar. Herkes kımıldamaya başladı. Sokaklarda kime rast geldimse suratlar çatkın, herkes yüzünü asmış. Vesovçikov, Vasily Gosev, Samoylov sabahtan beri fabrikanın kapısı önünde dikilmiş, bütün işçilere işi anlatıyor. Gelenlerden bir çoğu içeri girmeden evlerine döndüler. Haydi kalkın, zaman geldi, saat 10. Panel geliyorum. Fedya onları daha da güvendirmek için göreceksiniz dedi. Yemekten sonra fabrikada işçi kalmayacak. O gittikten sonra ana şefkatli bir sesle dedi ki, ateş gibi delikanlı, rüzgara tutulmuş gibi yanıyor. Mutfağa giderek giyinmeye başladı. Nereye gideceksin yine? Siz nereye giderseniz. Andre bıyığını çekerek yüzüne baktı. Pavel çarçabuk saçlarını düzeltti. Mutfakta annesinin yanına giderek, bak anne dedi, orada seninle hiç konuşmayacağım. Sen de bana hiçbir şey söylemeyeceksin. Anlaşıldı mı? Kadın mırıldanır gibi bir sesle, peki peki, Tanrı sizi korusun dedi. Ana sokağa çıkıp da her yandan boğuk bir gürültü halinde yükselen insan seslerini işitince, evlerin pencerelerinde, kapılarında küme küme toplanan insanların meraklı gözlerle Andrei Pavel'i izlediklerini görünce gözlerini bir bulut kapladı. Bu bulut arkasında gözleri yüreği kimi zaman saydam bir yeşillik, kimi zaman yoğun bir kuruluk içinde görüyordu. Yolda duranlar bu iki delikanlıyı selamlıyorlardı. Bu selamlarda göze çarpan bir özellik vardı. Öteden beriden kopan sesler ananın kulağına dek geliyordu. İşte liderler bunlar. Hangisi asıl lider bilmiyoruz. Canım ben de kötü bir şey söylemedim ki. Daha ötede bir ses kızgın kızgın bağırdı. Polis yakalayacak olursa bittikleri gündür. İkinci bir ses buna yanıt verdi. Yakalayacak olursa acaba yakalayabilecek mi? Pencerenin birinden gelen çılgın bir kadın sesi sokağın ortasında top gibi patladı. Deli misin sen adam? Başında kocaman bir aile var. Onlar bekar. Onların umurunda mı? O aralık Andre, Pavel, Pelage sakat bir adamın oturduğu evin önünden geçiyorlardı. Zosimov adını taşıyan bu adama fabrika bir emekli maaşı bağlamıştı. Onlar geçerken adamlar pencereyi açarak ''Ne yapıyorsun Pavel?'' dedi. ''Haydut herif, ettiğini biliyor musun? Yakalanacak olursan kafamı keserler.'' Ana titreyerek durdu. Bu sözleri kalbinde korkunç bir öfke uyandırmıştı. Pencerenin arkasında hala sönüp sayan sakat adamın iri şişkin yüzüne kızgın bir bakış fırlattıktan sonra yola koyuldu. Geride kalmamak için adamlarını sıklaştırarak oğlunun yanında yürümeye başladı. Andre ile Pavel hiçbir şey görmüyor, çevreden yükselen sesler hiçbirini işitmiyor gibiydiler. Acele etmeksizin rahat adımlarla yürüyorlar, yüksek sesle önemsiz basit şeylerden konuşuyorlardı. O aralık karşılarına Minerov isminde biri çıktı. Bu adam oldukça yaşlıydı. Alçak gönüllülüğüyle, yaşayışındaki temiz ve inanışıyla herkesin saygısını kazanmıştı. Minerov iki delikanlıyı durdurdu. Pavel sordu, siz de bugün çalışıyor musunuz? Karım doğurmak üzeredir de. Sonra dikkatli bakışıyla iki delikanlıyı süzerek, bir de bugün ortalıkta bir coşkunluk görüyorum. Herkes ayakta. İşittiğime göre fabrikanın direktörlüğüyle bir çıngar çıkacak, camları kıracakmışsınız. Biz sarhoş değiliz. Küçük Rusyalı ekledi. Bizim yapacağımız şey ellerimizde bayraklar olduğu halde sokakları dolaşarak özgürlük şarkısını söylemektir, o kadar. Şarkılarımızı dinlerseniz ne düşüncede adamlar olduğumuzu anlarsınız. Minerov düşünceli dalgın yanıt verdi. Ben onları eskiden bilirim, broşürlerimizi de okudum. Sonra Pelagi'yi görünce zeki bakışlarla süzerek, vay dedi, siz de burada mısınız? Siz de büyük başlarla birlikte mi bulunuyorsunuz? Doğruluk ne yana giderse o yana gitmek gerek. İnsanın ayağı çukurda da olsa yine böyle yapmalıdır. Şuna da bak, senin için fabrikaya broşürleri getirdi diyorlar. Donuk hakları varmış. Pavel sordu, onu kim söylüyor? Herkes. Neyse canım, şimdilik Allah'a ısmarladık. Budalalık etmeyin. Anladınız mı? Budalalık etmeyin. Ama hafiften gülmeye başladı. Kendisinden böyle söz edilmesi hoşuna gitmişti. Pavel gülümseyerek, ana dedi, yakalanırsan sen de hapse girersin. Canıma minnet. Güneş bu ilkbahar sabahının serinliği üstüne tatlı bir sıcaklık serperek yavaş yavaş yükseliyordu. Bulutların yürüyüşü ağırlaşmıştı. Onlardan düşen gölge daha ince, daha saydamdı. Sokakların damların üstüne kanat gelmiş gibi duran bu bulutlarda, duvarlarda biriken tozları, çamurları, yüzlerde toplanan üzüntüleri, korkuları silip götürüyor, mahalleyi temizliyorlardı. Sesler daha sevinçli, daha uyumlu olmuştu. Uzaktan fabrikanın gürültüsü, makinelerin sesi bu sevinçli uyumun arasında boğulup gidiyordu.
Ayrım sonu.